Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatü Selam'da Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Ordat 1401, Hicri Kameri 2 Zilkade 1443 ve Miladi 2 Haziran 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Muş Arpaslan Üniversitesi Hocası Profesör Doktor Abdullah Kıran ile Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlikler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, düzenli hayat, iyiliğe emredi kötülükten sakınmak ve Nehşü Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Ermenistan Cumhurbaşkanları telefonda görüştüler. Emir Abdullahyan, ajansın teknik işlerine siyasi müdahale yapıcı değil dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın gizli nükleer faaliyeti olmadığını belirtti. İran Petrol Bakanı, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında doğalgaz transferini artacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile yüksek düzeyli strateji konsey anlaşmamızı bozduk dedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün akşam Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagyan Khachaturian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakü-Erivan arasındaki yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Khachaturian, altılı platformun Tahran'da yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Reisi ise Ermenistan-Azerbaycan arasındaki yapılan barış görüşmelerine memnuniyetle karşıladığını söyledi. Reisi bu konuda geriye kalan sorunların iki ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne dayalı Kafkasya halkının güvenliği ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir şekilde çözülmesini umuyoruz, dedi. Tahran'ın Erivan ile enerji ve ulaşım alanlarında ikili ve çok taraflı işbirliğinin genişletilmesini verdiği desteği ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, işbirliğinin genişletilmesi bölgede barışı, istikrarı ve ekonomik ve ticari refahı güçlendirecektir, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında, Siyonist rejim bölge halklarının hiçbir şekilde dostu değildir ve bu rejimin Filistin halkına yaptığı baskıların tarihte eşi benzeri görülmemiştir. Siyonist rejimin bölgedeki etkisini de önlemek için tüm hareketlerine hassasiyet ve ihtiyatla karşılık verilmesi gerekiyor, diye konuştu. Ermenistan Cumhurbaşkanı, İran'ın bölge gelişmelerindeki ilkeli duruşunu takdir ederken, İranistan Cumhuriyeti ile ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel etkileşimlerin ve işbirliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun gerçekleşecek toplantısında sahte ve yapıcı olmayan ortam oluşturmanın son bulması gerektiğini ifade ederek ajansın teknik faaliyetlerine müdahalenin yapıcı olmadığını kaydetti. Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya çarşamba günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun taslak metninde bazı temelsiz iddiaları tekrarlayarak İran'da ilan edilmeyen nükleer tesislerin bulunduğunu iddia ettiler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Singapur Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde ajans ve İran Nükleer Enerji Kurumu arasındaki teknik işbirliği sürecini ve ajans tarafından İran'ın nükleer programının barışçıl olmasının defalarca teyit edilmesini, aceleci bir siyasi görüşle ters yüz edilmemesi gerektiğini vurguladı. Grossi'nin Tahran ziyaretine dikkat çeken Emir Abdullahian, iki tarafın olumlu bir süreçle anlaşmaya vardıklarını, Tahran'ın ajansın teknik faaliyetlerine siyasi müdahalelerin yapıcı olmadığına inandığını kaydetti. Bakan Emir Abdullahian, İran'ın iyi, sürdürülebilir ve güçlü bir anlaşmaya varmak için ciddi olduğunu ifade ederek, tüm tarafların diplomasiye gerçekçi bakması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde anlaşmanın sağlanacağını vurguladı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, batılı tarafların İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer faaliyetine karşı iddialarına gösterdiği tepkide İran'ın hiçbir zaman nükleer alanda gizli faaliyeti olmadığını kaydetti. Muhabirimize konuşan Atom Enerjisi Kurumu Başkanı söz konusu suçlamaları reddederken bunun Siyonistler ve devrim karşıtlarının yıllardır süren agresif hareketin kendisi olduğunu, bu sözlerin artık bayatlandığını vurguladı. İslami, uluslararası bir örgütün yaygaranın etkisi altında kalmasının da esef verici olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir gizli nükleer faaliyeti bulunmadığını ve dünyada İran'ın nükleer tesislerine yönelik en fazla denetim gerçekleştirdiğini kaydetti. Yetkili Siyonistlerin kopardığı yaygaranın hiçbir sonuç vermeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri, Kenny, İran ve Norveç'in işbirliğinin geliştirmesi için siyasi iradeyi güçlendirmeye gayret göstermesi gerektiğini ifade etti. Norveç Dışişleri Bakanı ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Oslo'da gerçekleşen görüşmede dünyada gıda ve enerji krizi sırasında ikili ilişkilerin iki ülke ve tüm Avrupa'nın lehine olduğunu vurguladı. Yetkili İran ve Norveç'in işbirliğinin geliştirmesi için siyasi iradeyi güçlendirmeye gayret göstermesi gerektiğini ifade etti. Norveç Dışişleri Bakanı da görüşmede İran'a Afgan göçmenlere yönelik senelerdir verdiği yardımlarından dolayı teşekkür ederek İran Dışişleri Bakanı'nın Norveç'e ve Oslo Forum'a katılmaya davet etti.
Rusya'nın Viyana'daki temsilcisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu oturumunda İran'la ilgili tasarıya tepki gösterdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov Twitter sayfasında paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi. İran'la ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu oturumunda taslağın hazırlanması ile ilgili söylentiler var. Bu hususta iki sorumuz olacak. Acaba böyle bir karar Tahran ajans arasındaki profesyonel ilişkileri korumakta yardımcı mı olacak? Acaba bu karar kapsamlı ortak eylem planına yardımcı mı olacak? Bu hususta tereddütlüyüm.
İran Petrol Bakanı, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında doğal gaz transferinin iki kat artacağını duyurdu. Bakü'de bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştükten sonra açıklama yapan İran Petrol Bakanı Cevat Avcı, Türkmen doğalgazından 2 milyar metreküpün İran toprakları üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sevk edilmesine işaretle Hazar Denizi'nde ortak enerji sahalarının geliştirmesi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile anlaşma yapıldığını vurguladı. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı da yaptığı açıklamada İran ile enerji işbirliğinin geliştirmesi konusunda İran ile ortak araştırma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığına işaretle enerji alanında işbirliğinin bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabileceğini söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi 2 yıldan fazla bir süredir ilk kez son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir günde 175 yeni vaka kaydedildi ve ülkedeki toplam vaka sayısı 7.232.443'e yükseldi. Virüs yakalanan hastalardan 494'ünün durumunun ağır olduğu ve şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 7.052.277'ye ulaştığı bildirildi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusunun vefatının yıl dönümünde İslam İnkılabı rehberinin yapacağı konuşmanın İmam Hümeyni hareketi ve tutumlarını açıklamak ve aydınlatmak için iyi bir fırsat olacağını belirtti. İmam Hümeyni'nin vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla yapılan duyuruya göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İran İslam Cumhuriyeti kurucusunun vefatının yıl dönümünde bir konuşma yapacak. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuğgeneral Ramazan Şerif, İmam Hümeyni'nin vefat yıldönümü arifesinde şunları söyledi. İslam devriminin büyük mimarının yürekleri yakan vefatından 33 yıl geçerken, İmam Hümeyni'nin özellikle velayet eksenlik ve rehbere itaat ve istikbarla mücadele konusundaki öğretileri, zulüm ve adaletsizlikle dolan bir dünyada İran İslam Cumhuriyeti için yol göstericidir.
Irak'ın Musul vilayetinde yer alan Türk askerlerinin konuşluğu Zelikan üssüne İHA'lı roketi saldırı düzenlendi. Saber'in News sitesinde yer alan habere göre Türk askerlerinin bulunduğu Zelikan üssüne İHA'lı roketli saldırı düzenlendi. Bir süre önce de aynı üssü İHA'lı saldırı düzenlemişti. Saldırının olası kayıp ve hasarı hakkında bir detay verilmedi. Sincer'deki Ahar Hareketi Askeri Sözcüsü Derman Tavus Melik bu operasyon hakkında yaptığı açıklamada Türk işgalinin sonuçları hakkında uyarıda bulunduklarını işaretle bu ülkenin Kerkük ve Duhok çevresindeki son saldırılarına tepki olarak bu operasyonu gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını bozduğunu bildirdi. Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Yunanistan arasındaki son haftalardaki gerileme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Daha önce Türkiye'deki yönetimlerin Yunanistan'ın NATO'ya girişini desteklediğini anlatan Erdoğan, Amerika'nın 9 üssünün Yunanistan'da kurulmasına imkan hazırlandığını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin bir süre önce Yunanistan ile yüksek düzeyli strateji konsey anlaşması yaptığını anımsatarak şöyle dedi. Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Biz Yunanistan ile yüksek düzeyli strateji konsey anlaşmamızı bozduk. Zira biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz. İkide bir uçaklarında kalk, bize gösteri yap. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Tarihte neredeydin, şimdi neredesin? Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma, yorulur, yolda kalırsın. Onun için de bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle arkadaşlarıma da söyledim. Bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada teröre destek veren ülkelerle müttefik olamayacağımızı söylüyoruz. Gizli bir gündemimiz yok. Endişelerimizi anlamanız yetmez. Bunların giderilmesi gerekir dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir Üniversitesi'nde düzenlenen girişimci ve insani Türk dış politikası öğrenci buluşmasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri konusunda teröre destek veren ülkelerle müttefik olamayacağımızı söylüyoruz. Gizli bir gündemimiz yok. Bizim kaygılarımızı anlamanız yetmez. Bunları gidermeniz gerekiyor. Savunma kısıtlamaları düşmanlara karşı alınır. Avrupa'ya büyük destekler sağlayan bir ülkeye kısıtlama getiriyorsunuz. Biz bunların hepsini yazılı olarak ilettik. Rusya ve Ukrayna'yı bizim dışımızda aynı masaya getirebilen oldu mu? Çavuşoğlu sözlerine şöyle ekledi. İlkesel durmak çok önemli. Barış için siz ne yapıyorsunuz, sorunların çözümü için ne yapıyorsunuz ifadesini kullandı.
İsrail işgal yönetimi bugün Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan semtinde bir binaya ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkım ihtarında bulundu. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin edindiği bilgiye göre yıkım ihtarı verilen bina 2014 yılında inşa edilmiş ve 4 kattan 12 daireden oluşan, içinde de halen 100 kişinin ikamet ettiği bir bina. Dolayısıyla bu binanın yıkılması 100 kişinin de evsiz kalması, bu yüzden göçe zorlanmaları anlamına geliyor. Yıkım ihtarı verilen binada ikamet eden ailelerden bazılarının daha önce evlerinin yıkıldığına ve en son bu binaya sığındıklarına dikkat çekildi. İşgal rejiminin onların evlerini sürekli yıkmaktaki amacı ise kendilerini Kudüs'ten tamamen çıkmaya zorlamak, böylece Yahudi yerleşimcilere yer açmak. İşgal rejimi bu uygulamayla ırkçı tasfiye politikasını bütün dünyanın gözleri önünde sürdürdüğü halde uluslararası toplum tarafından ona herhangi bir baskı ve yaptırım uygulanmıyor. Muhabir, yıkım miktarı verilen binada ikamet edenlerin çoğunluğunu çocukların, kadınların ve yaşlıların oluşturduğunu dile getirdi.
Yemen Ensarolu Hareket Lideri Seyyid Abdülmelik Bedrettin el-Husi, 11 Eylül olayının Amerika'nın İslam ümmeti üzerinde tümüyle hegemonya kurabilmesi için bir bahane olduğunu kaydetti. Husi bugün müstekbirler karşısında feryat atma etkinliğinde yaptığı konuşmada 2002 yılında İlk kez Yemenlilerin bu münasebetle toplandıklarını işaretle o seneden beri her yıl Yemenlilerin kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail ve kahrolsun Ali Suud sloganı ile milyonluk yürüyüş düzenlediklerini vurguladı. Ensarullah lideri düşmanların İsrail'in düşmanlığının bölgede Amerika ve Batı'nın doğrudan aracı haline gelmesi için çaba gösterdiğini kaydetti. Ensarullah hareketi lideri, İslam ümmetinin bugün düşmanların komplosunu etkisizleştirmek için seferber olmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Tayvan çevresinde savaş gemileri ve uçaklarıyla tatbikat düzenleyen Çin ordusu neden böyle bir güç gösterisi gerçekleştirdiğiyle ilgili açıklama yaptı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Kanadı Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Şevgi, Tayvan adası çevresindeki sularda ve hava sahasında ortak savaşa hazırlık güvenlik devriyesi düzenlediklerini, bunun birden fazla kuvvet ve silah içerdiğini belirtti. Pekin, Tayvan'a tek Çin politikası uygularken Çin ordusu sözcüsü tatbikatın Tayvan'a uyarı olduğunu belirtti.
Ve emtia piyasalarında petrol fiyatları son 13, doğal gaz fiyatları son 14 yılın zirvesine yürürken Bloomberg Economics, Batı'nın Rusya'ya karşı durmaksızın yoğunlaştırdığı yaptırımların bumerang etkisine dikkat çekti. Yarın 100. gününü devirecek Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonu henüz ufukta gözükmezken Bloomberg ekonomistin hesabına göre Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle yükselen enerji fiyatları sayesinde Moskova bu yıl petrol ve gaz gelirlerinden günde 800 milyon dolar toplamaya devam edebilecek. Rusya'nın bu yıl petrol ve gaz satışlarından toplam 285 milyar dolara ulaşabileceğini öngören Bloomberg Economics, Bunun 2021'de elde ettiği 235.6 milyar dolardan %20 oranında artış anlamına geleceğine dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin tükettiği doğalgazın %40'ını Rusya'dan aldı ve bu vanayı kapatmakta zorlandığını belirten Bloomberg Economics, Avrupa Birliği'nin motor gücü Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa Birliği üyesinin Rus enerjisine bağımlı olduğunu vurguladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Erivan'da protestolar ve muhaliflerin polisle çatışmasının devam etmesi etrafında. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhaliflerinin Erivan'da itirazların artması ile polis ve güvenlik güçlerinin protestocular arasındaki çatışmalar kaçınılmaz bir duruma gelmiş bulunuyor. Bu bağlamda Ermeni polisiyle başbakan politikalarına muhalifler arasında çatışma yaşandı. Muhalefet partileri ve protestocular Ermenistan Başbakanı'nı Dağlık Karabağ bölgesinin kaderini ihmal etmekle suçluyor. Erivan hükümetini eleştirenlere göre Nikol Paşinyan, Karabağ bölgesinin geri kalanını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmek niyetinde. Onlara göre Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne daha fazla taviz vermeyi planlıyor. Bir ay aşkın süredir her gün Erivan sokaklarında protesto gösterileri yapan Ermeni politikacılar, Ermeni protestocular Nikol Paşinyan ve kabinesinin diğer üyelerinin istifasını talep etmeye ve protestolara devam edeceklerini vurguladılar. Son günlerde Erivan'daki Ermeni polisi ve güvenlik güçleri Nikol Paşinyan'ın politikalarına karşı çıkan yüzden fazla kişiyi tutukladı. Azeri ve Ermeni güçler arasındaki ateşkes ihlalleri ve sınır çatışmaları sürerken Erivan'da muhalefet protestoları devam ediyor. Aynı zamanda Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nın adım adım uygulanmasını taahhüt eden Bakü ve Erivan hükümetleri bazı uluslararası kuruluşların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyor gibi görünüyor. Örneğin İlham Aliyev, Dağlı Karabağ'daki Ermenilerin protestolarını sona erdirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nı değiştirmeyi planladığını açıkladı. Gerçi şimdiye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'yla ilgili referandum meselesi ilan edilmedi. Fakat görünüşe göre organizatörler arasındaki koordinasyon ve referandum katılımcıları hakkındaki istatistiklerin hazırlanmaktadır. Bu bağlamda Yeni Musavat Medya Grubu Başkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti siyasi uzmanı Rauf Arifoğlu şöyle diyor. İlham Aliyev'in hükümeti ülke içinde yaşayan yabancı nüfusu koruyabilen küresel ölçülere ve yeni sorunlara uygun yeni bir demokratik sistem inşa etmeli. Son 10 yılda İlham Aliyev hükümetinin güçlü bir muhalifi olan fakat hali hazırda tutum değiştirerek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başlıca destekçilerinden olan bu uzman ve medya aktivistinin sözleri büyük önem taşıyor.
Bu açıklamalar İlham Aliyev hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Ermeniler de dahil olmak üzere çeşitli etnik grupları kabul etmek için anayasa referandumu yapmaktan başka seçeneği olmadığını gösteriyor. Ancak gelecekte Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Ermeniler, Talışlar, Lezgiler ve Avallar gibi bağımsızlık yanlısı akanların ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde memnun olmayan diğer etnik grupların anayasa değişikliği referandumunun hükümlerine kabul edecekleri ise gelecekte belli olacaktır. Bu arada İlham Aliyev hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan etnik grupların sayısı hakkında istatistikleri Kuzey Aras'ta Azeri konuşan nüfusun egemenliğinin ulusal çıkarları ve uzun vadeli hedeflere doğrultusunda yayınlamaya çalışıyorlar. Gerçi mevcut durumda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde etnik kökenleri desteklemek için gerekli yapıların olmadığı gerçeği de inkar edilemez. Aynı zamanda bazı etnik gruplara kontrol amaçlı bazı kısıtlayıcı yasalar da var. Şimdiye kadar İlham Aliyev hükümetinde Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası iki kez değiştirildi ve her ikisi de İlham Aliyev'in bu ülkenin hükümetinin başına getirilmesiyle ilgiliydi. Yine de Bakü'deki birçok medya aktivisti bu hareketin sadece Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki batılı uluslararası kurumların tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştiğini, İlham Aliyev hükümetinin arasının kuzeyinde bu tavsiyeleri uygulayan tek kişi olarak bundan başka çaresi olmadığına inanıyor. Halihazırda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gerçekleşmekte olan çalışmalar, ki bu Karabağ Ermenilerin çıkarları ile ilgili görünüyor, bu çalışmaların Ermenistan'da huzurun sağlanmasına sebep olup olmadığını ve Paşinyan hükümet karşıtlarından Başbakan'ın Bakü ile barış anlaşmasını imzalamaya meyli olup olmadığını bekleyip görmek gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Lübnan Meclisi'nin ilk oturumunda olup bitenler etrafında. Lübnan Meclisi'nin ilk oturumu Meclis Başkanı ve Yardımcısının tanıtımıyla birlikte gerçekleşti. Lübnan Parlamento seçimleri 15 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Lübnan'da yapılan genel seçimlerde 103 listedeki 718 aday 128 sandalyeli parlamentoya girebilmek için yarıştı. İlk oturumu ise geçtiğimiz günlerde, yani seçimlerden 16 gün sonra yapıldı. Bu da Lübnan'da grupların yeni bir parlamentoyu kurma konusundaki ciddi azim ve kararlılıklarını, ayrıca farklı Lübnanlı siyasi gruplar ve partiler arasındaki ihtilaflar ve yoğun görüş ayrılıklarının bile yeni parlamentonun askıya alınmasına yol açmadığını gösteriyor. İlk meclis oturumunun sakin ve gerginlikten uzak bir ortamda yapılması ise parlamento seçimlerinden sonra Lübnan için bir başka başarı oldu. Lübnan'da 15 Mayıs parlamento seçimleri ülke içinde barışçıl ve demokratik bir ortamda sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Lübnan'ın yeni parlamentosunun ilk oturumunda Emel Hareketi'nin 84 yaşındaki lideri Nebih Berri üst üste 7. kez meclis başkanı seçildi. Berri 1992'den beri Lübnan parlamentosu başkanı olarak görev yapıyor. Ayrıca Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi adayı İlyas Busab, Başkan Nebih Berri'nin yardımcısı olarak seçildi. İlyas Busab, Sami Caca liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi'nin adayı Gassan Sakkaf'la rekabette meclis başkan yardımcısı olmayı başardı. Lübnan parlamentosunda yaşanan bu olaylar birkaç önemli noktayı içeriyor. Her şeyden önce yeni Lübnan parlamentosu sonuçlarının açıklanması, ardından başlatılan propagandalara rağmen yeni parlamentoda uyumsuzluk ve yeni mecliste etkin şahsiyetler arasında gerginliğin yaşanmaması, hatta tam tersine ülkenin önemli meselelerini bu çerçevede ilerletmek için gerekli uyum ve koordinasyonun olmasıdır.
İkinci konu ise Hizbullah Hareketi ve müttefiklerinin meclis başkanı ve yardımcı koltuklarını kazanmayı başarmalarıdır. Amal Şeyi Hareketi ve Hristiyan Özgür Yurtsever Hareket, Lübnan güç yapısında Hizbullah'ın müttefikleridir. Bu yüzden Lübnan parlamentosunun ilk oturumunun ardından Siyonist rejime bağlı İbranice yayın yapan medya, parlamentonun ilk oturumunun sonuncusu Hizbullah hareketinin müttefikleri için bir zafer olarak nitelendirdi ve bunu bir başarı olarak değerlendirdi. Nitekim İsrail Devlet Medyası Kanan muhabiri Roy Kays, Hizbullah yanlısı blok içinde bu başarının elde edilmesi ve Hizbullah'ın Hristiyan müttefikleri tarafından önerilen aday Boru Bo Saab'ın 65 oyla meclis başkan yardımcısı seçilmesi, Hizbullah karşıtı kampın Hizbullah yanlısı kamptan daha az uyumlu olduğunu gösteriyor dedi. Üçüncü nokta ise dün mecliste yaşananların Hizbullah'ın yenilgisine ilişkin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan psikolojik operasyonun kısa sürede sonuçsuz kaldığını göstermesidir. Aslında 65 milletvekilinin Nebih Berri'ye verdiği oy, Hizbullah ve müttefiklerinin hala parlamentodaki sandalyelerin çoğunluğuna sahip olduğu anlamına geliyor. Alman haber ajansı Deutsche Welle'nin bir analizinde bildiğine göre Lübnan parlamentosunun ilk oturumunda yaşananlar aslında Hizbullah için bir zaferdi. Dördüncü nokta, Samir Caca liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi'nin yeni Lübnan parlamentosundaki rolüne ilişkin birçok propagandaya rağmen bu süreç en başta ve ilk etapta başarısız kalmasıdır. Zira Meclis Başkan Yardımcısı rekabetini Özgür Yurtseverler Hareketi'ne karşı kaybetti. Lübnan Güçleri Partisi'nin yenilgisi aynı zamanda Suudi Arabistan ve Amerika'nın da yenilgisi anlamına geliyor. Zira bu ülkeler Lübnan meclis seçimlerinde Hizbullah ve müttefikleri için başlıca rakip olan Sami Caca ve başında olduğu akıma büyük destek veriyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye ordusu Ege bölgesinde birçok ülkenin de katılımıyla Efes 2022 askeri tatbikatı için hazırlanıyor. Efes 2022 tatbikatı Türkiye ordusunun en önemli tatbikatından biridir değerli dinleyiciler. Bu tatbikata 2016 yılında 8 ülke, 2018 yılında ise 20 ülke katılmıştı. Değerli dinleyiciler, son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde bulunan adalarla ilgili bir gerginlik söz konusuydu. Hatta Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son günlerde Filistin'de işgal edilen topraklara gerçekleştirdiği ziyaretinin dönüşünde gazetecilere yaptığı bir açıklamada Yunanistan bu adalarla ilgili statüsünün korunmasına önem vermeli ve Paris ile Lozan anlaşmalarına geri dönmeli şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ve son günlerde de bu yine Türkiye gündeminin belli başlı maddeleri arasında gelmektedir. Yunanistan'ın adaları silahlandırma konusuyla ilgili güttüğü amaçlar gündemde konuşuluyor. Bu tatbikatın da düzenlenmesi bu gündemi dikkate aldığımızda biraz manidar gözükmekte. Şimdi iki ülke arasında konuyla ilgili geçen haberleri ve olayları gözden geçirmek istiyoruz uzman konuğumuzla. Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamız bizimle birlikte. Abdullah hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk önce Yunanistan'ın bu adalarla ilgili güttüğü amacını size sorsam, özellikle onları silahlandırma konusundaki eylemini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Vallahi tabii Yunanistan ile Türkiye arasından biliyorsunuz Lozan sürecinden beri, Lozan'ın 1923 yani Temmuz'dan imzalanan Lozan Antlaşması'ndan beri Ege'deki adalar üzerine buradaki kıta sahanlığı meselesinden Türkiye ve Yunanistan zaman zaman karşı karşıya gelmekte ve sorunlar yaşamakta. Tabii adaların yani silahlandırılma meselesi ülkenin başından beri hassas olduğu açıkçası bir konu. Aslında tabii Türkiye ve Yunanistan yani belirli kendi aralarında açıkçası tabii Ege meselesi zaten başlıca sorunlarından biri. Ama işte son dönemde NATO içinde yer alan iki müttefik olarak karşı karşıya geldi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1980'de yani 80 darbesinden sonra NATO'dan 1974'ten ayrılmış askeri kanadından çekilmiş Yunanistan'ın tekrar dönüşü için Türkiye'nin onayı gerekiyordu. Bunun üzerine bir açıklamada bulunaraktan aslında Türkiye'nin bu kararı çok yerinde bir karar olmadığını söyleyince Yunanistan'da, Yunan cephesinde de tabii farklı tepkilere neden oldu. Dolayısıyla yani gerek NATO içerisindeki bir kriz, gerekse işte iki ülke arasındaki herhangi bir işte en ufak bir bir mesele söz konusu olduğunda dönüp dolaşıp açıkçası Ege'deki adalar meselesine geliyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam, kim uzmanlara göre Yunanistan'ın bu attığı adımlarının arkasında, yani destek veren ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve aslında Batı müttefikleri bulunmaktadır. Şimdi Amerika'nın yani elde ettiği çıkar ne olabilir bu adalarla ilgili efendim?
Valla Amerika'nın tabii adalarla ilgili bir çıkarı yok. Yani şu açıdan yok. Adaların açısı statüsünün değişmeyeceği aşağı yukarı bunu Amerika'da bütün uluslararası uzmanlar da biliyor. Ama Türkiye ve Amerika arasında süre gelen bir gerginlik var NATO meselesinden. Özellikle NATO'nun genişlemesi hususu. O da şu, Finlandiya ve biliyorsunuz İsveç'in başvurusu Türkiye veto edeceğini söylemişti. Bunun üzerine tabii bir de Batı Trakya'da Yunanistan'da Amerika'nın yani orada askeri varlığını artırma yönünde bir şeyi var. Bir teşebbüsleri var. Buna bağlı olarak böyle bir şeyi var. Yani Türkiye ve Yunanistan arasında böylesine bir gerginlik var ama yani işte buranın statüsünü değiştirme anlamında bir şeyi, Amerika'nın böyle bir talebinin olduğunu ben sanmıyorum.
Peki son soru olarak Abdullah Hocam, sizce bu Yunanistan'ın aldığı bu kararı bu adalarla ilgili Rusya ile Ukrayna arasında cereyan eden savaştan etkilenmiş mi acaba?
Tabii Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş zaten bir uluslararası krize, açıkçası dünya çapında bir krize yol açmış gibi. Türkiye'nin şu anki pozisyonu biliyorsunuz, savaşın başladığı ilk günden başlayarak bir her iki ülkeye de bir nevi bir yani ya çok uzak durmama, tarafsızlık gibi bir politika. Bu Türkiye'nin bu duruşunun da NATO içerisindeki bazı ülkeleri rahatsız ettiği, Amerika'nın da açıkçası çok dile getirmezse de bu Türkiye'nin pozisyonundan çok memnun olmadığı söylenebilir. Zira bütün Avrupa Birliği ülkeleri NATO şeyinde, yani şeye karşı bu Ukrayna meselesinde ambargolar uygulayıp Ukrayna'ya yardımcı olurken, Türkiye bu noktada tarafsızlık pozisyonunu seçti savaşın ilk başından beri. Yani diğer NATO ülkelerinin aktif bir şekilde bu sürece destekçi olmadı. Yani diğerlerinin yaptığı şekilde. Böyle bir desteği olmadı. Bu da tabii yani NATO bloku içerisindeki diğer bazı ülkelerin yani rahatsız olmasına sebep oldu. Ama bu işten Amerika'nın da her şirketten daha çok ses dinlendirmese de, bile getirmese de en çok rahatsız eden ülke olduğunu söyleyebiliriz.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abdullah Hocam.
Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikler konusuyla ilgili, özellikle Ege Denizi'ndeki adaların silahlanması konusunda uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'te Filistinlilere saldırması, Yemen Savunma Bakanı'nın Suudi Savaş İttifakı'nın ateşkesten kendi planlarını hayata geçirmek için yararlandığını duyurması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Irak parlamentosunun Türkiye askerlerinin bu ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik girişimlerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Türk askerlerinin Irak kuzeyinden sınır dışı edilmesine yönelik Irak parlamentosunda ciddi hareketlilik başladığı bildiriliyor. Iraklı milletvekilleri PKK'ya karşı mücadele bahanesiyle uzun süredir ülkenin hava sahasını ve toprak bütünlüğünü ihlal eden Türk askerlerinin sınır dışı edilmesine yönelik adım atmaya hazırlanıyor. El Fetih Koalisyonu'nun Irak parlamentosundaki temsilcisi Mehdi Taki, çeşitli siyasi grupların temsilcilerinin ülkenin kuzeyindeki Türk güçlerini Irak topraklarından çıkarmaya yönelik adım atmaya hazırlandığını kaydederek şöyle dedi. Halihazırda işgalci güçler olarak kabul edilen bu güçlerin sınır dışı edilmesinin yollarını tartışmak için hükümet parlamento oturumları düzenlenecek. Iraklı parlamenter, Türkiye'nin Irak topraklarındaki varlığına ilişkin sessizliğin, bu güçlerin Irak topraklarının derinlerine nüfuz etmelerini arttırmaya ve genişletmeye yol açtığını, bunun Irak egemenliğinin ihlali ve ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada Irak parlamentosunun Güvenlik ve Savunma Komitesi'nden Ahmet el-Musevi yaptığı açıklamada Türkiye'nin varlığının reddedildiğini ve bu konuda Başbakan, Savunma Bakanı ve güvenlik yetkilileriyle ortak bir formül bulmak için acil bir toplantı yapılacağını söyledi.
İttilat gazetesinde Avusturya ve Almanya liderlerinin Rusya'ya yönelik doğalgaz yaptırımına karşı çıkması, Lübnan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Şeyh Haşim Safiyettin'in Amerika'nın Lübnan'a yardım etmek istemezken üstelik ülkeyi abluka altında tutmak istediğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Rusya petrolüne yaptırım kararına karşı Rus yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Salı günü Rusya petrolünün bir kısmının boykot edilmesine verdiği tepkide Rusya petrolü için yeni müşteriler bulacak dedi. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu, Amerika'nın Rusya'dan enerji ithalatını boykot etmesi ve Avrupa Birliği'nin Moskova'dan gaz ve petrol ithalatına olan bağımlılığını azaltmaya çalışmasıyla Batı ve Kremlin arasındaki ilişkiler gerildi. Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda Twitter paylaşımına verdiği tepkide Rusya'nın kendi petrolü için yeni müşteriler arayışında olacağını belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın pozisyonundaki değişikliğe değinen Ulyanov, tutumların çok hızlı değişmesi Avrupa Birliği'nin iyi durumda olmadığını gösteriyor dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı pazartesi günü Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının %90'ından fazlasını kesebileceğini umduğunu dile getirdi. Ukrayna'da savaş 4. ayına girerken Rusya'nın askeri müdahalesi ve bu ülkeye silah gönderilmesine tepkiler devam ediyor.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin Hakk'a yürüyüşünün yıl dönümü eşiğinde İslami Cihat yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Hümeyni'yi vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anan Filistin İslami Cihat Hareketi üyesi İmam Hümeyni düşüncelerinin İslami ümmet arası güç ve nüfuzla yoluna devam ettiğini belirtti. İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyesi Şeyh Hıdır Habib, İran Presse'ye verdiği demeçte İmam Hümeyni düşünce temelinde direniş güçlerinin Siyonist Amerikan projesine karşı durduğunu belirtti. Açıklamasının devamında İmam Hümeyni'nin İslam ümmetinin tüm zorluklarından haberdar olan, büyük bilge ve kültüre sahip büyük bir insan olduğuna dikkat çeken Habib, İmam Hümeyni'nin büyük bir düşünür, pragmatik ve cihatçı olduğunu ve direniş modeli sayıldığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, hayatı boyunca başta Filistin halkı olmak üzere mazlum milletleri açıkça desteklerken, birlik ve beraberliğin İslam dünyasının zafer sırrı olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güzelli hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde fırsatları kaçırmama ve zamanın değerini bilme üzerinde duracağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğin hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza ve danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Masum Ehl-i Beyt imamları Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek zamandan ve hayattan en iyi şekilde yararlanmaya vurgu yapmış ve bu konuda ilginç ve düşündürücü tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine İslam peygamberi şöyle buyurmuştur: "Ömrünüz hususunda paranızdan ve malınızdan daha cimri davranın. Ömrünüzü israf etmeyin." Hazreti Ali aleyhisselam da bu büyük ilahi nimete atıfta bulunarak şöyle buyurmuştur: "Hayatındaki süren ömrünün parçalarıdır. Bu yüzden ömrünü seni kurtaracak durumlar için harca." Bu değerli ifadelerden düzen ve plan olmadan hiç kimsenin kişisel ve sosyal hayatını düzenleyemeyeceği sonucuna varılabilir. Çünkü dünya, alem düzene dayalı olarak şekillendirilmiştir. Zaman kaybetme, boşuna yaşama, plansız olma, gevşeklik yapma ve işleri geleceğe havale etme, bu düzene karşı hareket etme anlamına gelir ve sonuçta yenilgiden başka getirisi olamaz.
Bir önceki programda bazı zaman yönetimi tekniklerini öğrenmiştik. Sohbetimizin devamında diğer teknikler üzerinde duracağız.
Başlangıç olarak idealin peşinde koşmamanız gerektiğini belirtmek çok önemlidir. Çünkü ideal hiçbir zaman gerçekleşmez. Zaten idealin bir çıtası yok ve ne zaman ideal bir şey yapmalıyım derseniz, kesinlikle daha iyi bir sonuca da varabilirsiniz. Bu yüzden genel olarak idealinizi unutun. İşinizde zamanı ve başarı yönetmek için planladığınız şeyi tüm gücünüzle yapmalısınız. Bu hedefe ulaştığınızda iş tamamdır ve bir sonraki göreve geçmeniz gerekir. İdealizme takılıp kalırsanız bir günde tek bir iş bile yapamaz hale gelirsiniz.
Öncelikler hakkında konuştuğumuzda daha önemli olan görevleri başarmanız gerektiğinden söz ediyoruz. Ne yazık ki birçok insan önceliklerini belirtmek istediği zaman genel çizgileri belirlemek yerine o kadar detaya girer ki asıl amaç ve plan marjinalleşir. Unutmayın, detaylar ve teferruat sizi asıl meseleden uzaklaştırır ve doğru vizyona sahip olmanızı engelleyip sizi uğraşmaktan başka bir yöne götürmez.
İnsan zihni 90 dakikalık yoğun bir aktiviteden sonra yorulur ve en az 10 dakika dinlenmesi gerekir. Dinlenmezseniz konsantrasyon kaybedersiniz ve odaklanma ve yorgunluk kaybı zaman yönetimi tekniklerinin aksine zaman kaybetmenize neden olur. Ayrıca zamanımızın bir kısmı bekleyerek zaten boşa gidiyor. Bazen bir sonraki otobüsü bekleriz. Bazen toplantının bitmesini bekleriz. Bir ömür bekleyişler içerisinde geçebilir. Yüzeysel bir bakışla bu bekleme sürelerinin bizi hayattan alıkoyan kayıplar, zamanlar olduğunu görüyoruz. Mümkün olduğunca bekleme sürelerinden yararlanın. Bekleme sürelerinden yararlanmanın en iyi yolu okumak ve öğrenmektir.
Tahran Radyosu.
Mevcut devirde günümüzün büyük bir bölümü sosyal medyada kayboluyor. Bu yüzden sosyal ağlarda gezinmek için iyi bir planınız olsun. Hayatınıza hiçbir faydası olmayan gönderi ve mesajlara zaman harcamayın. Bazılarımızın başka bir uygunsuz özelliği hayır diyememek ve utangaç davranmaktır. Bazen hayatımızdan, hedeflerimizden ve başarılarımızdan vazgeçmeye hazırız ama bu utangaç davranmaktan vazgeçmek istemeyiz. Zamanı yönetmek için önemli bir beceri vardır. O da hayatınızı ve zamanınızı bozan tüm istek ve taleplere hayır demektir. O yüzden hayır demek için pratik bile yapmak şart.
Sağlıklı bir vücuda sahip olduğunuzda hayatınızdaki her şeyi başarabilmeniz için zamana ihtiyacınız var. Bu açıdan zaman çok önemlidir. Bu yüzden günde en az 15 dakika egzersiz yapın ve her zaman egzersiz yaparak kendinizi formda tutmaya çalışın. Zinde ve sağlıklı olmanız hayatta daha fazla zaman geçirmenize ve işinizi daha odaklı yapmanıza yardımcı olur. Şimdiye kadar doğal olarak bir iki gün içinde olamayacak birkaç adım atmanız ve hayatınızda zaman yönetimi alışkanlıkları kazanmanız gerekiyor. Kendinizi motive etmek için yaptığınız değişiklikleri kayıt altına alın. Bu işi yapmak her gün zamanınızı yönetmek için sizi daha fazla motive edecektir. Ardından sonucu değerlendirme zamanına odaklanabilirsiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu yaşam sürenizi yeniden analiz etmektir. Göze çarpan bir değişiklik fark ederseniz başarıya giden yolda olduğunuzdan emin olun. Ama yine de değişim için fırsatınız olduğunu düşünüyorsanız yolunuza devam edin. Siz bugün hayatı analiz etme ve değişim ihtiyacını fark etme gücünü keşfetmiş sayılırsınız. İşte bu fark ediş hayatta başarılı olmanın ilk adımıdır.
Zaman yönetimi tekniklerini uyguladıktan sonra zaman yönetiminde görevleri öğrenmeniz ve öncelikleriniz gerekir. Başınıza gelmiş olabilir, belki kendi işinize bakmışsınız ama günün sonunda bir dizi şeyi yapmadığınızı ve zamanınızın dolduğunu fark etmişsiniz. Ancak iş önceliklerinizin kesintiye uğramasının ve öncelikli işiniz için gereken süreyi ayarlayamadığınızı da fark edebilirsiniz. Görevleri planlamak için temel bir fikre sahip olmamız ve görevleri öncelik sırasına koymak için birkaç teknik kullanmamız gereken yer işte burasıdır. Görevlerinizi öncelik sırasına koymak için birkaç basit tekniği öğrenmeniz ve uygulamanız gerekiyor. Sohbetimizin devamı bu tekniklerle ilgilidir.
Görevlerinizi öncelik sırasına koymak için yapmanız gereken ilk iş tüm günlük işlerinizi listelemektir. Bu listeleme süreci biraz zaman alabilir. Çünkü doğal olarak her gün bir dizi göreviniz belirlenir ve bir dizi görev sabittir. Ama önceliklendirme konusunda dikkatli ve planlı bir süreç başlatmak istiyorsanız bir haftanızı ayarlamanız ve işlerinizi gözden geçirmeniz ve hepsini kağıda döküp detaylı bir şekilde belirlemeniz gerekir. Bu görevlerin önceliklendirilmesi size zaman yönetimine ilişkin bir genel bakış sunar.
Görevlere öncelik vermek için yapmanız gereken ikinci şey günlük rutininizi diğer her şeyden ayırmanızdır. Ne zaman uyanacağınız, her gün işe gitmeniz gereken saat vesaire günlük işleriniz yani her gün veya en azından gün aşırı yaptığınız işlerdir. Bu görevleri oluşturduğunuz işlerden, listeden tamamen kaldırın ve başka bir listeye yazın. Bunun nedeni öncelikli görevlerin rutinimizin bir parçası olmaları durumunda artık bir öncelik olmamasıdır.
Görevlerimizi önceliklendirmeye başlamadan önce günlük rutinimiz ile görevlerimizi tanımlamalıyız. Belirli bir uyuma saati olmayan, yemek saati belli olmayan, işe gidiş geliş saati belli olmayan insanların işlerini doğru bir şekilde önceliklendirmesi zor görülüyor. Çünkü planların temeli günlük rutine dönüşür. Bu durum halledilmediği sürece sadece görevlerin önceliklendirilmesini değil, aynı zamanda en basit görevleri de planlayamazsınız. Bu yüzden bir kağıt alın ve önce kendinize uygun bir günlük plan yazmaya çalışın. Evet, birdenbire düzenli olmak çok zor gibi gelebilir. Ama unutmayın ki yeni bir alışkanlık edinmek için sadece 21 güne ihtiyacınız var. Günlük işleri rayına soktuğunuz zaman çok daha rahat önemli işlere odaklanabilirsiniz. Çünkü tam olarak gününüzün hangi saatten başlayacağını bileceksiniz. Hangi saatlerin rutin işlerin biteceğini kesinleştireceksiniz.
Hedeflerimizi ve amaçlarımızı yazmak, işimize öncelik vermemize yardımcı olabilecek görevlerden biridir. Ardından hedeflerinizi kategorize etmeniz gerekir. Bu şekilde görevlere öncelik verme konusunda ilk pratik adımı atmış olursunuz. Tüm kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi yazdıktan sonra kategorilere sokma ve hangilerinin bizim için öncelikli, hangilerinin daha düşük önceliğe sahip olduğunu ve hangilerinin hiç önceliğe sahip olmadığını belirleme vakti gelecektir. Hangi hedeflerin sizin için daha önemli olduğunu belirledikten sonra bu hedeflere ulaşmak için mevcut olan ön koşulları belirlemeniz gerekir. Örneğin o iş için gereken becerileri belirleyin ve ardından bu becerileri kazanmayı planlayın. İhtiyacınız olan becerileri belirledikten sonra bu becerilerin her biri için atmanız gereken ilk adımı belirlemeniz gerekir. Ardından hemen işe koyulmalısınız. Müzik.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak
dinin hedef ve gayesi. Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle iyiliği emredip kötülükten sakındırmak adlı sohbetimizin bir diğer bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam açısından denetim zarureti konusunu ele alacağız.
Emri bil maruf ve nehyel münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı, uymak, bir insanın diğerlerinden işleriyle ilgilenmesi ve din kardeşlerinin yaşamlarındaki önemli konulara özen göstermesinin en iyi belirtisidir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, insanın başkalarına işaret etmek ve yardım ulaştırması, ayrıca hataları ve sorunları karşısında sessiz kalmaması, üstelik onların yardımına koşarak onları hidayet etme duygusundan kaynaklanıyor.
İslam açısından birey ve toplum kaderi birbirinden ayrı değildir ve her kişinin iyiliği veya fesadı diğerlerini de etkiler. Bu yüzden herkes kendi görevini yerine getirmeli ve diğerlerinin işleri ve kaderi hakkında kendini sorumlu bilmelidir. Aslında insanların ilahi değerleri ilgisizliği ve saygısızlığı bir süre sonra toplumu olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Bu yüzden toplumu günah ve sapkınlıktan kurtarmak için herkesin başkalarının yanlış ve hatalı davranışı karşısında kendi sorumluluğunu yerine getirmesi farzdır.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaya uymak, bir insanın diğerlerin işleriyle ilgilenmesi ve din kardeşlerinin yaşamlarındaki önemli konulara özen göstermesinin en iyi belirtisidir. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, insanın başkalarını işaret etmek ve yardım ulaştırması, ayrıca hataları ve sorunları karşısında sessiz kalmaması, üstelik onların yardımına koşarak onları hidayet etme duygusundan kaynaklanıyor. Tabii ki bu anlayışın ister birey ister toplumda tahakkuk bulması ve kurumsallaşması zarureti bencilliğin nef edilmesidir.
Denizde seyir halinde olan ve yolcuların alt ve üst katlarda rahatça oturduğu bir gemi düşünün. Aniden alt kattaki yolculardan biri eline bir balta alarak gemiyi delmek istiyorum diyor. Eğer yolcular sessiz kalıp itirazda bulunmazsa hiç şüphesiz herkes denizde boğulacaktır. Fakat eğer söz konusu yolcuya karşı sorumlulukla davranıp onu bu işten vazgeçirirlerse herkes denizde boğulma tehlikesinden kurtulmuş olacaktır.
Bu konu Resulullah'ın hadisinden güzel bir ihram olarak anlatıldı. Resulullah tüm insanların etrafında olup biten her şeyi denetlemeye çağırıyor ve toplumun sağlığını iyiliğe emredip kötülükten sakındırma kültürüne bağlı olduğunu belirtiyor. Hiç şüphesiz gelen denetim veya emri bil maruf ve nehyel münker kültürünün kalıcı veya geçici olması toplumda iyiliklerin yayılma oranına bağlıdır. Resul-i Ekrem her zaman iyilikleri ve çirkinlikleri tanıtarak çirkinliklerin iyiliklerin girene geçmesine dikkat eder ve halktan her zaman iyilikleri göz önünde bulundurarak çirkinliklerden uzaklaştırmalarını isterdi.
Tahran Radyosu.
Dini öğretilerde insan ziyankâr, hırslı ve sabırsız olarak tanıtılıyor. Ancak eğer kendi nefsini terbiye edip onu kontrol etmezse isyankâr olur. Bu yüzden İslam tüm insanların terbiye edilmesi için programa sahiptir ve onları belirli bir hedefe doğru yönlendiriyor. Bu yüzden insanın tüm faaliyetleri kontrol edilmeli ki hedefine ulaşabilsin. Diğer yandan insan, topluma çeşitli sorumlulukları vardır ve onun çalışmaları ve sorumlulukları her ne kadar artarsa davranışlarına daha fazla denetim gerekli oluyor. Fakat daha fazla hataya düşmesi de mümkün.
Başka bir ifadeyle programlanmış bir çalışma denetimsiz kalamaz, zira eninde sonunda insan hataya düşer ve bu kaçınılmazdır. Bu yüzden tüm aşamalarda çalışmalarının programla tatbik edilmesi gerekir. Fakat unutmamak gerekir ki denetimin zarureti halka güven duymamak sebebi değildir. Fakat her türlü eksiklikten kaçınmak için denetim zaruridir. Ayrıca denetim halka daha fazla güvene sebep olur ve onların daha az hataya düşme ortamı da hazırlanmış olur.
Dünya siyasi sistemlerinde halkın ve hükümetin davranışları açık ve gizli denetim yöntemleri ile değerlendirilir. Bu tür toplumlarda hükümet yetkilileri kurdukları örgütler ve derneklerle yönetim organlarının çalışmaları ve davranışlarını resmi ve açık bir şekilde denetlerler. Bazen de özel yöntemlerle ellerinin altında çalışan kurumu gizli şekilde denetim altına alırlar. Fakat diğer bazı toplumlarda halka hükümetin çalışmalarını kontrol etmelerine ve yasal kanıtlarla hükümetten hesap sormalarına izin verilir. Gerçi tüm ülkelerdeki yasalar aynı değildir. Fakat demokratik hükümetler böyle bir iddiada bulunuyorlar. Bu izlemeye de harici izleme denilir. Buna esasen bir kişi veya kurumun halkın davranışlarını denetlemek ve dışarıdan izlemek için bulunması kesinlikle gereklidir ve insanlar kendi hallerine bırakılamaz.
Dini öğretilerde biraz daha dikkat edilince İslam peygamberinin siyerindeki denetimin bahsettiğimizin çok ötesinde olduğu anlaşılır. İslam dini harici denetimi resmiyeti tanıyor fakat denetim kategorisinde yeni bir yapıyı kullanıyor. İslam'ın denetim yapısını ilahi, vicdani, kurumsal ve kamu olarak dört kategoriye ayırabiliriz.
İlahi denetim, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde vurgulanmıştır. İnsanın Allah'ın huzurunda olduğu ve Allah ile ilahi meleklerin onun davranış ve hatta niyetini kontrol ettikleri ayetler. Ayrıca Allah'ın insanın tüm yaptıklarına nazir olduğunu hatırlatan ayetler de ilahi denetimi anlatır. Nitekim Ahzab suresinin 52. ayetinin bir bölümünde şöyle okuyoruz. Allah her şeyi gözetleyip denetleyendir.
Vicdani denetim veya öz denetim ilahi dinlerin üstünlüklerinden sayılan en etkin denetimlerden sayılır. Buna göre harici denetim sadece insanın kendi içinden kendini kontrol ettiği zaman etkili olur. Aksi halde insan sadece harici denetçinin huzurunda doğru davranır. Bu yüzden harici denetçinin gafil olduğu an o da kendi görevini yerine getirmez. Yüce Allah Kıyamet Suresinin 14. ayetinde her insanın kendi davranışlarına agah olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Aslında gerçek şu ki insan kendi nefsine karşı bir şahittir.
Kurumsal denetim aslında özel sistemler üzerinden hükümetin gözetiminde uygulanıyor. Bu yöntemde denetçiler farklı sistemlerle kendi kriter ve standartlarına göre denetleme yapıyorlar. Yüce Allah da bizzat bizim tüm davranışlarımızı denetlemesine ilaveten bunun için özel bekçileri de vardır. Ve bu konuya İnfitar suresinin 10 ve 11. ayetlerinde değinerek şöyle buyuruyor. Halbuki size koruyucu melekler görevlendirilmiştir. Zabıt tutan, itaatkar ve sorumluluğunu bilen melekler var.
Fakat İslam dininin iftiharlarından biri olan ve insanların birbirinin özel hayatına karışmadan herkesin birbirinin davranışları konusunda hassas olması gereken denetim tarzı ise kamu denetimidir. Bu denetimde toplum bireyleri iyilikleri yaymaları ve soydaşlarını kötü amellerden sakındırmaları gerekir. Bu da tamamen emri bil maruf ve nehyil anil münker, yani iyiliğe emredip kötülükten sakındırma ilkesidir. Allah Teala Asr suresinin 3. ayetinde bu konuda şöyle buyuruyor. Ancak inanıp o inancın gereği doğru dürüst işler yapanlar birbirlerine haktan gelen gerçekleri her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli olmayı tavsiye edenler ziyandan kurtulmuşlardır.
Çeşitli denetim yöntemlerini ele alarak tümünün bir toplumun canlı ve ilerleyen olması için gerekli olduğu, sadece öz denetime dayanarak toplumda ahlakın yayılması ile harici denetimden vazgeçilmemesi gerektiği, zira insanların kendilerini kontrol etmesinin onların hata yapmamasını engelleyemeyeceği anlaşılıyor. Harici denetim, günah konusunda duyarlı olmasına ilaveten insanların hatalarını da onlara hatırlatıyor. Böylece onlar da hata ve günaha bulaşmıyorlar.
Örneğin takvalı insanlar yalan söylemek, töhmette bulunmak ve diğer günahlardan sakınırlar. Fakat toplumun dini örf adetlerine göre hiç de hoş olmayan davranışlarda bulunabilirler. Harici denetim ise onları benzer davranışların çirkinlikleri konusunda uyarır ve bu şekilde davranılmasını da engeller.
Değerli dinleyiciler, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parsuli.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir adresinden elektronik posta ile iletebileceğini hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 22. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Bizim için bir hak vardır. Verirlerse alırız onu. Aksi takdirde gece her ne kadar uzun olsa da hakkımızı almak için harekete geçerek deve sırtına bineriz." Hepimizin yaşayabileceğimiz durumlardan biri başkalarının hakkımızda yaptıkları zulümdür. Bazen kendimizi savunmak çok zor göründüğü için insanın zulmü kabullenmesi ve zalim yetiştirebileceği mümkündür. Hazreti Ali Aleyhisselam kesinlikle bu görüşü kabul etmiyor. Gerçi o hazret bizzat toplumun daha yüksek çıkar ve büyük menfaati için görünüşte zulmü kabul etti. Resulullah Efendimiz rihleti ardından hilafet o hazretin hakkıydı. Fakat ümmetin vahdeti için sessiz kaldılar, hatta kendisi yerine hilafet koltuğuna oturanlarla da işbirliği yaptılar. Fakat bu o hazretin acziyet ve zayıflıktan dolayı zulmü kabul ettiği ve mazlumiyetle övündüğü anlamına gelmez. Zira Nehcül Belaga'nın 6. hutbesinde Cemel Savaşı yaşandığı ve Talha ve Zübeyr'in o hazreti devirme komplosu aşikar olunca imam, "Allah'a yemin ederim, Resulullah'ın hakka yürüdüğü ve Allah onun canını aldığından beri sürekli kendi hakkımdan mahrum kalıyorum." Emirül Mü'minin Nehcül Belaga'nın 172. hutbesinde de şöyle buyurur: "Birisi bana, ey Ebu Talib'in oğlu, sen bu işte hilafet konusunda çok hırslısın," dedi. Ben dedim ki, "Hayır, vallahi ona veya Resulullah'a uzak olduğunuz halde siz daha hırslısınız. Ben ise ona daha layık ve daha yakınım. Ben hakkımı aradım. Siz benimle onun arasına girdiniz. Engel oldunuz ve ondan dolayı benim yüzüme vurdunuz." Hiç şüphesiz Resulullah Efendimizin halifi ve vasisi olmak için çeşitli yönlerden o hazrete daha çok benzeyen ve diğerlerinden o hazrete daha yakın olan birisinden daha layık kimse olamaz. Ve bu özelliklere ancak Hazreti Ali Aleyhisselam sahiptir. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 22. veciz sözünde şöyle buyuruyor: "Bizim için bir hak vardır. Verirlerse alırız onu. Aksi takdirde gece her ne kadar uzun da olsa hakkımızı almak için harekete geçerek deve sırtına bineriz. Başka bir ifadeyle sahip olduğumuz hakkı bize verirlerse iyi olur. Fakat vermezlerse hakkımıza ulaşana kadar bu yolda direnir ve yolumuza devam ederiz. Aslında Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tavsiyesi uyarınca hakkı almak için doğru ve mantıklı çalışmak gerekir. Hatta birçok zorlukla beraber olsa bile. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini de kısaca sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.